Ayrım 36, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 332. 18. Bölüm. Century House'un iki adamı Riyada Washington'daki Chip Barber'dan önce geldiler. Steve Lang ve Simon Paxman Heathrow'dan gece uçağına binip sabah şafakla birlikte Riyada vardılar. Riyad istasyon şefi Julian Gray kendilerini karşılayıp 5 aydır yaşamakta olduğu villaya götürdü. Paxman'ın yanı sıra daha kıdemli olan Steve Lang'in başarıyla kapatılmış bir operasyon için gelmelerine çok şaşırmıştı. Lang kapalı kapılar ardında Jericho'nun neden bulunup bir an önce devreye sokulması gerektiğini anlattı. Martin'in dinleme çerçevesi ne zaman diye sordu. Bu gece 11.15 ile 11.45 arasında, güvenlik nedeniyle 5 gündür kendisine hiçbir şey göndermedik. Her an sınırda bekliyoruz kendisini. Onu yerinde bulacağımızı umalım, aksi takdirde hapı yuttuk demektir. Onu tekrar Bağdat'a sokmamız gerekecek ki bu çok uzun zaman alabilir. Irak çölleri asker kaçaklarıyla dolu artık. Bu işi kaç kişi biliyor diye sordu Gray. Mümkün olabildiğince az ve öyle de kalacak. Londra ile Washington arasında dar bir bilmesi gerekenler grubu oluşturulmuştu. Ancak profesyoneller dışında grup yine de çok kalabalık sayılırdı. Washington'da başkan ve 4 bakan, Milli Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genelkurmay Başkanı vardı. Langley'de de biri Chip Barber olan 4 kişi. Talihsiz Doktor Lomax'ın dış dünya ile ilişkisi olmaması için evinde hiç de istemediği bir konuğu vardı. Londra'da haber Başbakan John Major'a, kabine genel sekreterine, 2 bakana duyurulmuştu. Century House'da da 3 kişi biliyordu. Riyad'daki villada şimdi 3 kişi vardı ve Barber da yoldaydı. Askerler arasında bilgi 3 Amerikalı, biri İngiliz, 4 generalce biliniyordu. Doktor Terry Martin diplomatik bir gribe tutulmuştu ve o sırada sayfiyede bir sis güvenlik evinde dinleniyordu. Kendisine ana gibi bir kahya kadınla 3 tane pek o kadar anayı andırmayan bakıcı eşlik etmekteydi. Bundan sonra müttefiklerin Allah'ın yumruğu kod adı altında olduklarına inandıkları şehit aranması ve imha edilmesi Saddam Hüseyin'in ortadan kaldırma önlemiymiş gibi ele alınacak ve öyle gösterilecekti. Buna benzer 2 girişim zaten yapılmıştı. Irak başkanının geçici de olsa bulunabileceği 2 yer hedeflenmişti. Reis hayalet gibi dolaştığından kendisinin Riyad'daki koruganda değilken nerede olabileceğini zaten kimse kesin olarak bilemezdi. Bu 2 yer havadan sürekli gözetim altındaydı. Bunlardan biri Bağdat'ın 40 mil dışında bir villa, diğeri bir savaş karavanına ve planlama merkezine dönüştürülmüş büyük bir tekerlekli evdi. Hava gözcüleri bir kere villanın çevresinde seyyar füze bataryaları ve hafif zırhlılar görmüşlerdi. Bir dizi vurucu kartal villayı havaya uçurmuşlardı bunun üzerine. Ama yanılmışlardı, kuş kafeste değildi. İkinci seferinde Ocak ayının sonuna 2 gün kala büyük karavanın yine hareket ettiği görülmüştü. Yeni bir saldırı daha yapılmışsa da hedef o gün de orada değildi. Her iki seferde de Iraklı topçular şiddetle karşı koyduklarından pilotlar çok büyük risklere girmişlerdi. İki kere de Iraklı diktatörün işini bitirememek müttefikleri güç bir duruma sokmuştu. Saddam Hüseyin'in kesin olarak nerede olabileceğini gerçekten bilemiyorlardı. Aslında gerçek şuydu ki kendi oğlu Kusay'ın emrindeki bir grup Emn el-Has korumacısı dışında bunu bilen yoktu. Saddam sürekli yer değiştirmekteydi. Hava savaşı boyunca koruganında olduğuna inanılmasına rağmen o sürenin ancak yarısında orada bulunmuştu. Ancak güvenliği bir dizi çok ustaca hazırlanmış hile ve sahte izlerle gizlenmekteydi. Pek çok yere askerleri tarafından alkışlandığı görülmüştü. Ancak Iraklı askerlerin gördükleri en yakınları dışındakilerin ayırt edemeyecekleri birkaç benzerinden biriydi. Kimi zaman Bağdat caddelerinde siyah camlı limuzin konvoyları geçer ve halk reisin arabalardan birinde olduğuna inanırdı. Oysa bu konvoyların hepsi hileydi. Saddam çoğunlukla tek ve işaretsiz bir arabayla bir yerden başka bir yere giderdi. Bu güvenlik önlemleri en yakın çevresi içinde bile alınırdı. Kabine üyelerine toplantı haberi verildikten sonra 5 dakika içinde evlerinden çıkıp arabalarıyla motosiklet eskortunu izlemeleri gerekirdi. Sürücü bu gidecekleri yere ancak önündeki M.L. Has motosikletlisini izleyerek öğrenirdi. Sürücünün ardında bakanlar, generaller ve danışmanlar nereye gittiklerini bilmeden otururlar ve çoğunlukla da dönerlerken nerede olduklarını bilmezlerdi. Bu toplantılar çoğunlukla o gün için el konulmuş ve akşama tekrar sahibine iade edilen uzak villalarda yapılırdı. M.L. Has'ın özel bir biriminin görevi reis toplantı yapmak istediğinde böyle bir villa bulmak, sahiplerini o süre içinde bir yerde alıkoymak ve reis gittikten çok sonra dönmelerine izin vermekti. Müttefiklerin onu bulmamalarına şaşmamak gerekirdi. Ama bunu Şubat'ın ilk haftasına kadar yılmadan denediler. Bundan sonra bütün suikast girişimlerine son verildi ve askerler bunun nedenini hiç anlamadılar. Chip Barber Riyad'daki villaya Ocak ayının son günü öğleden hemen sonra vardı. 4 adam oturup Martin'le bağlantı kurulup kurulamayacağını beklediler. Lang bunun bir mühleti var mı diye sordu. Barber başını salladı. 20 Şubat. Fırtına Norman askerlerini 20 Şubat'ta yürüyüşe geçirmek istiyor. Paxman bir ıslık çaldı. 20 günah. Bunun bedelini samamca mı ödeyecek? Evet, müdür Jericho'nun 1 milyonunun bugün hesaba yatırılmasını emretti. Bombanın bulunduğu yere bildirirse herife $5 milyon ödeyeceğiz. 5 milyon mu diye şaştı Ring. İnsaf, bugüne kadar bilgi için hiç böyle paralar ödenmemişti. Barber omuzlarını silkti. Jericho her kimse paralı asker statüsünde. İstediği sadece para. O halde kazansın bakalım. Ama bir püf noktası var. Araplar pazarlık yapar, biz yapmayız. Mesajı aldıktan 5 gün sonra bombanın yerini bildirene kadar her gün $500,000 düşüreceğiz. Bunu bilmesi gerek. 3 İngiliz hepsinin birden yaşam boyu kazanacaklarından fazla olan parayı düşündüler bir süre. Bunun da onu harekete geçirmesi gerekir dedi Lang. Mesaj akşama kadar hazırlandı. İlk iş olarak Martin'in önceden belirlenmiş şifrelerde hala orada ve hala özgür olduğunu bildirmesi gerekiyordu. Riyad ondan sonra kendisine Jericho'ya sunulacak mesajı bildirecek ve işin çok acil olduğunu anlatacaktı. Simon Paxman akşam saat 10.30'da diğerleriyle birlikte telsiz odasına geçti ve mesajı ses alma cihazına okudu. Mesaj 200 kere hızlandırıldı ve 2 saniyeye indi. Saat 11'i çeyrek geçe telsizci orada mısın mesajını geçti. 3 dakika sonra parazit gibi bir ses duyuldu. Çanak antenin aldığı ses yavaşlatıldığında 5 adam Mike Martin'in sesini duydular. Kara ayıdan kaya dağına sizi dinliyorum, tamam. Riyad'daki villada bir ferahlık patlaması oldu. 4 yetişkin adam okullar arası futbol maçını kazanmış öğrenciler gibi birbirlerinin sırtlarını yumrukladılar. 14 gün geçti ve hala orada diye Barber şaşkınlığını belirtti. Emir verildiğinde neden çekilip gitmedi ki? İnatçı budalanın biri olduğu için diye Lang mırıldandı, ama böylesi daha iyi. Onlar kadar heyecanlı olmayan telsizci kısa bir soru daha geçti. Osilograf sesin Martin'e ait olduğunu doğrulamışsa da SAS binbaşısının baskı altında konuşmadığını kanıtlayacak 3 sözcüğü bekliyordu. 14 günde yıkılmayacak insan yoktu. Bağdat'ın mesajı çok kısaydı. Nelson ve Kuzey, tekrarlıyorum, Nelson ve Kuzey. 3 dakika daha geçti. Bağdat'ta kulübesindeki Martin yanıtını verdi ve saniyenin 1/10'una sığdırılan mesaj Suudi başkentinde duyuldu. Parlak günün görkemi. Telsizci gülümsedi. Evet efendim, sağ ve özgür. Bu bir şiir mi diye sordu Barber. Lang, gerçek ikinci mısra parlak günün güzelliğidir. Eğer öyle söyleseydi beynine bir tabanca dayanmış demekti. Telsizci mesajı gönderip yayını kapattı. Barber çantasına uzandı. yerel geleneklere uygun olmadığını biliyorum ama diplomatik yaşamında kendisine göre ayrıcalıkları vardır. Vay vay dedi Gray, Dom Perignon şampanyası, Langley'in buna yetecek parası var demek. Langley poker masasına şu anda 5 milyon dolar sürmüş durumda. Sizlere bir şampanya ikram edebilirim sanırım. Edith Hardenberg bir hafta içinde büyük bir değişim geçirmişti. Aşık olmanın değişimi. Kerim'in yumuşak ısrarlarıyla Green Zinc'le bir berbere gitmiş, saçlarını kestirmişti. Saçları şimdi yüzünün iki yanında çenesine kadar iniyor ve kendisine olgun bir güzellik veriyordu. Aşığı hafif bir göz boyası, krem, biraz pudra ve hafif bir dudak boyası içinde kadını ikna etmişti. Bankada Wolfgang Gemütlich sessiz bir dehşet içinde kadının şimdi 2 santim yüksek topuklu ayakkabılarıyla boyu biraz daha uzamış olarak kendisine doğru yürüyüşünü seyretmekteydi. Kendisini korkuya düşüren, sorulmuş olsaydı kesinlikle yasaklayacağı yüksek topuklar saç biçimi ya da makyaj değildi. Onu rahatsız eden kadının tavırları, kendisine imzalaması için mektupları uzatırken gösterdiği kendine güvendi. Ne olduğunu biliyordu elbette. Aşağıdaki o aptal kızlardan biri kadını para harcamaya ikna etmişti. İşin anahtarı buydu işte, para harcamak. Ve Gemütlich'in deneyimlerine göre para harcamak insanı yıkıma götürürdü ve şimdi de çok kötü şeylerin olacağından kaygılanıyordu. Kadının doğal utangaçlığı tümüyle yok olmuş değildi ve bankada her zamanki gibi çekingen davranıyordu. Ancak Kerim'in yanında duyduğu cesarete kendisi de şaşmaktaydı. 20 yıldır fiziki olan her şeyden tiksinmişti ve şimdi ise yarı utangaç, yarı meraklı ve heyecanlı bir yolcu gibiydi. İlk başlarda tek yanlı olan sevişmeleri şimdi daha araştırıcı ve karşılıklı olmaya başlamıştı. Erkeğin orasına ilk kez dokunduğunda korkudan öleceğini sanmış ama bir şey olmadığını görerek şaşırmıştı. Kerim 3 Şubat gecesi eve süslü ambalajıyla bir paket getirdi. ''Kerim, böyle şeyler yapmamalısın, çok para harcıyorsun.'' Kerim kadını kolları arasına alıp saçlarını okşadı. ''Bak sevgilim, babam çok zengindir. Bana çok büyük bir harçlık veriyor. Bunu gece kulüplerinde harcamamı mı isterdin?'' Edith erkeğin kendisiyle şakalaşmasından da çok hoşlanıyordu. Kerim asla o korkunç yerlere gitmezdi. Bu nedenle de 2 hafta önce el sürmeyeceği parfümleri ve tuvalet eşyasını kabul ediyordu. ''Açabilir miyim?'' ''Açmadığı için getirdim zaten.'' Edith ilk başta paketten çıkanları anlamadı. Kutunun içinde renkli ipekliler ve danteller var gibiydi. Ama dergilerdeki ilanlarda gördüğü ve kendisinin asla almadığı şeyleri görünce yüzü kızardı. ''Kerim, yapamam, asla yapamam.''
''Yaparsın.'' ''Haydi yatak odana git de bir dene bakalım. Kapıyı kapat. Bakmayacağıma söz veriyorum.''
Edith eşyaları yatağın üzerine serip baktı. ''O, Edith Hardenberg. Asla. Çoraplar, külotlar, süt yiyenler, kısacık gecelikler, pembe, siyah, kırmızı ve bej renklerde, dantel kenarları incecik, daracık şeyler.'' Edith üzerinde bir kimono olduğu halde dışarı çıkana kadar odada bir saat kaldı. Kerim kahve fincanını bırakıp ayağa kalktı, kadının yanına yürüdü. Yüzüne sevimli bir gülümsemeyle bakarak kimononun bağını çözdü. Edith yine kıpkırmızı kesilerek bakışlarını kaçırttı. Kerim kimonoyu çıkardı. ''Müthişsin.'' Edith ne diyeceğini bilemeyerek kollarını erkeğin boynuna sardı. Bacağı onun blücünü içindeki sertliğe değince artık korkmuyordu. Seviştikten sonra Edith banyoya gitti. Döndüğünde durup erkeğe baktı. Onun sevmediği tek bir yeri bile yoktu. ''Bu gece ne yapacağız?'' diye sordu. ''Dışarı çıkalım.'' dedi Kerim. ''Bristol'da sirke gideriz.''
''Sen bifteyi çok seviyorsun.''
Kerim uzanıp kadının kalçasını tuttu. ''Benim sevdiğim biftek budur.''
''Yapma, çok kötüsün Kerim. Gidip üstümü değişeyim.''
Edith çekilirken gözü aynadaki görüntüsüne ilişti. ''Nasıl oldu da bu kadar değişebildim?'' diye düşündü. ''Böyle incecik şeyleri nasıl da giyebilmişti?''
Birden bunun nedenini fark etti. Sevdiği ve kendisini seven Kerim için her şeyi yapardı. Aşk geç kalmış olabilirdi ama bir sel taşkını gücüyle gelmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Washington, alıcı Dışişleri Bakanı James Baker, gönderen politik istihbarat ve analiz grubu. Konu Saddam Hüseyin'in öldürülmesi. Tarih 5 Şubat 1991. Derecesi kendisi için özel. Suudi Arabistan ve diğer komşu ülkelerden havalanan koalisyon hava kuvvetleri ile Irak arasında çatışmaların başlamasından bu yana Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in ortadan kaldırılmasına yönelik en az 2 girişim yapıldığı malumunuzdur. Bu girişimlerin tümü sadece tarafımızdan ve hava bombardımanıyla yapılmıştır. Bu nedenle bu grup Bay Hüseyin'e başarılı bir suikast düzenlemenin olası sonuçlarını açıklamanın önemli olacağına inanmaktadır. İdeal sonuç şimdiki Baas Partisi diktatörlüğü yerine geçecek ve muzaffer koalisyon güçlerinin himayesinde kurulacak olan insancıl ve demokratik bir hükümet olacaktır. Böyle bir umudun hayali olduğuna inanıyoruz. Bir kere Irak birleşmiş bir ülke değildir ve asla da olmamıştır. Rakip ve genelde savaşan aşiretler topluluğu olmasından bu yana henüz bir kuşak geçmiştir. Ülke içinde İslamiyet'in iki düşman mezhebi olan Sünniler ve Şiiler hemen hemen yarı yarıyadırlar ve ayrıca 3 Hristiyan azınlık vardır. Bunlara kuzeydeki bağımsızlık isteklisi Kürtler de katılmalıdır. İkincisi Türklerden Haşimilere ve sonra da Baas Partisi iktidarına geçen ve arada bizim anladığımız anlamda bir demokrasi dönemi yaşamamış olan Irak'ta hiçbir demokratik deneyim de yoktur. Şimdiki diktatörlüğün bir suikastle aniden sona ermesi durumunda iki gerçekçi senaryo düşünülebilir. Birincisi geniş tabanlı bir koalisyon çerçevesinde tüm fraksiyonları kapsayan bir konsensüs hükümetini dışarıdan zorlamaktır. Bu grubun görüşüne göre böyle bir yapı iktidarda çok kısıtlı bir süre kalacaktır. Geleneksel rekabetler bunu kısa zamanda parçalayacaktır. Kürtler bu fırsattan yararlanarak ayrılmayı ve kuzeyde kendi devletlerini kurmayı deneyeceklerdir. Konsensus sonucu kurulan Bağdat hükümeti böyle bir hareketi önlemekte güçsüz kalacaktır. Sınır bölgelerindeki Kürt azınlıkları hiç zaman kaybetmeden sınır ötesindeki Kürtlerle birleşmek isteyeceklerinden bu tutuma karşı Türk tepkisi beklenebileceği şekilde sert olacaktır. Güneydoğu'da Basra ve Şaddül Arap çevresindeki Şii çoğunluk Tahran'a yaklaşmaya çalışacaktır. İran son İran-Irak savaşında kaybettiği gençlerin intikamını almak için Bağdat'ın çaresizliği karşısında Güneydoğu Irak'ı ilhak etme umutları besleyecektir. Batı yanlısı Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan, İran'ın Kuveyt sınırına yakınlaşması durumunda paniğe kapılabileceklerdir. Daha kuzeyde İran Arapları Irak'taki Araplarla ortak bir davada birleşince Tahran'daki Ayetullahlar bu hareketleri şiddetle bastıracaklardır. Irak'ın içinde ise kalan bölümlerde hakimiyet elde etmek ve eski hesapları kapatmak için aşiretler arası mücadeleler başlayacaktır. Hepimiz eski Yugoslavya'da Sırplar ve Hırvatlar arasındaki iç savaşı korku ile izlemekteyiz. Bu savaş şu anda Bosnalı Müslümanlar biçiminde bekleyen üçüncü unsura yayılmamıştır. Savaş Bosna'ya da mutlaka gelecek ve durum o zaman daha dehşet verici ve çözülmez olacaktır. Ancak grubumuz Irak'ın tam bir çözülmeye gitmesi durumunda Yugoslavya olayının önemsiz kalacağı görüşündedir. Böyle bir durumda Irak'ın içinde büyük bir iç savaş, dört sınır savaşı ve Körfez'in tümünde tam bir istikrarsızlık beklenebilir. Sadece mülteci sorunu milyonlara ulaşacaktır. Görülebilen diğer tek senaryo Saddam Hüseyin'in yerine bazı hiyerarşisi içinden başka bir general ya da bir üst düzey yetkilinin geçmesidir. Ancak hiyerarşideki herkes liderleri kadar eli kanlı olduğundan bir canavarın yerine başka ve belki de daha kurnaz bir despotun gelmesinin herhangi bir yarar sağlayamayacağı da açıkça bellidir.
Kusursuz olmasa da ideal çözüm bu nedenle Irak'ta statükonun sürdürülmesi, ancak tüm kitle imha silahlarının yok edilmesi ve konvansiyonel gücün bölgede en az 10 yıl komşu devletlere bir tehdit oluşturamayacak düzeye indirilmesidir. Eğer devamına izin verildiği takdirde şimdiki Irak rejiminin insan hakları ihlallerinin çok korkunç boyutlara çıkabileceği iddia edilebilir. Bu kuşkusuzdur. Ancak Batı Çin'de, Rusya'da, Vietnam'da, Tibet'te, Doğu Timor'da, Kamboçya'da ve dünyanın pek çok yerinde korkunç sahnelere tanık olunmuştur. ABD'nin sürekli bir küresel savaşa girmeyi göze almadan dünya çapında bir insan hakları getirmesi olası değildir. Körfez'deki savaşın en az felaketli olacak sonucu Saddam Hüseyin'in Birleşik Irak'ın tek hakimi olarak kalması, ancak dış saldırganlık açısından askeri olarak imkanlarının büyük ölçüde kısıtlanmasıdır. Bu nedenle grubumuz Saddam Hüseyin'in katledilmesi ya da Bağdat'a girilerek Irak'ın işgal edilmesi çabalarına bir son verilmesini tavsiye etmektedir. Saygılarımla P.İ.A.G.
36. ayrımın sonu. Sayfa 340.